Ayrım 14.
Zeliş önce tabanları üzerinde hafif direndi, sonra ayak parmakları ucunda doğruldu. Vücudunu en tatlı ağırlığıyla Cemal'in kolları arasına bırakıverdi. Soluk soluğa, sarmaş dolaş nemli toprağın üstüne yuvarlandılar. Etrafta zeytinlikler, erguvan, mersin dalları buğulandı. Ters döndüler. Kör Fehmi ile yanındakiler çoban pınarına yaklaştıkları zaman Cemal ile Zeliş'i ne tarafta arayacaklarını şaşırdılar. Çoban pınarına doğru inen hiçbir iz göremiyorlardı. Pırnalla dalan izler de bir iki adım sonra kayboluyordu. Bir zaman sağa sola bakındılar. Gece inmeden geriye dönmeleri gerektiğini düşündüler. Olayı ertesi gün karakola bildirmekten başka çare kalmadığına karar verdiler. Cemal ile Zeliş ayağa kalktıkları zaman ikisinin de bakışları toprağın üstündeki küçük bir kan çizgisine takıldı. Birbirlerine kenetli parmaklarını kuvvetle sıktılar. Mutlu bir gülümseme yayıldı yüzlerine. Zeliş hafifçe fısıldadı. Karınım artık, gördün ya, bizi kimse birbirimizden ayıramadı. Yürümeden önce tekrar tekrar sarılıp öpüştüler. 4. Tanrı misafirleri. Cemal çakısını çıkardı. Yolun sağ tarafındaki mersin kümesinden kalınca bir dal kesti, yontmaya başladı. Az sonra elinde, uzun kolluğunda sağlam bir değnek vardı. Alacakaranlıkta bir zaman Ören'e doğru konuşmadan ilerlediler. Üstlerinden kanatlarını germiş, süzülerek yuvasına dönen bir alıcı kuş geçti. Gece yaklaşıyordu. Hiçbir telaş yoktu hallerinde. Henüz daha nerede geçireceklerini konuşmadıkları geceyi rahat, gamsız, tasasız karşılayan bir davranışları vardı. Bütün bu öğleden sonra geceye ulaşmak, geceye sığınmak için koştukları sanılırdı. Önlerindeki yol zeytinlikler, otlaklar arasında gittikçe ıssızlaşıyordu. Ukuf Ovası'nda, daha geride, Ebiler'de, bütün ovaya dağılmış damlar, bağ kuleleri, çardaklar önlerinde görülmez olmuşlardı. Cemal durdu. Boş bir kilise var buralarda. Uzakta mı daha? Bir saat çeker. Sen bilirsin. Yürüyelim mi? Zeliş'in aklından başka bir düşünce de geçse öne süremezdi o anda. Cemal'e uymakta son derece hoşlandığı bir tat vardı. Yavaşça tekrarladı. Sen bilirsin. Cemal kararsızdı. İleride yörük çadırları var. Onları geçmek lazım. Köpekleri boş bırakırlar. Gece vakti ellerinden sıyrılıncaya kadar. Eliyle beli hizasına işaret ederek devam etti. 40-50'si birden sararlar adama. Bir değil ki başa çıkasın. Zeliş hafifçe omuz silkti. Yanımda sen varken ben hiçbir şeyden korkmam. Birkaç adım daha attılar. Karanlık da bastı. Bastırsın. Birisi önümüze çıkarsa çıksın. Mavzeriyle tabancasıyla gene korkmam. Yalnız olsa Cemal'in aklından geçecek düşünceler değildi bunlar. Karanlık, köpekler elinde sağlam bir değnek olduktan sonra tabancalı adam önüne çıksa da neyini alsın. Ama yanında Zeliş olunca iş değişiyordu. Cebinde meteliği olmayanın hırsızlar aklından geçmez elbet. Ama cepleri dolu olan her köşede birinin üstüne atılıp kendisini soyacağını sanır. Sahi korkmaz mısın? Korkmam ya, karanlıktan da köpeklerden de kimseden korkmam sen yanımda olduktan sonra. Neden korkayım? Peki sen neden korkarsın? Ben yalnız senden ayrılmaktan korkarım. Elleri kenetlendi. Cemal'in önüne geçti birdenbire, durdu. Hiç ayrılmayalım, hiç. Cemal şaşkınlaştı. Ayrılmaktan olsa olsa kendisinin korkusu olurdu. Zeliş'in neden olsun? Neden ayrılacakmışız? Ya anam beni istemezse? Benim anam seni neden istemesin? Asıl senin anam babam beni istemez. Ben bıraktım anamı babamı. Seni istemezlerse ben de bırakırım. Yalan. Gözüm çıksın bırakırım. Cemal'in gözlerine kıyamadı. Gözlerime yemin etme, başka yemin et. Ekmek çarpsın ki bırakırım. Gençliğimin hayrını görmeyeyim bırakmazsam. Öfkelenerek devam ettin. Hele seni istemesinler de o zaman seni kimseye ezdirmem ben. Zeliş mutluluğundan uçuyordu. Yalan. Görürsün yalan mı sahimi? Tam sırasıydı. Küçük bir kuşkusunu daha açıkladı. Sen o kadar yumuşaksın ki. Görürsün sen o zaman yumuşak mıyım değil miyim? Bu Cemal'in o zaman kim olduğunu anlarsın. Hele biri sana biraz yan baksın da o zaman seni kimseye ezdirmem ben. Ha sen ha ben. Bana çatmayı göze almadan kimse çatamaz sana. Zeliş o kadar mutluydu ki başı dönüyordu. Kendini Cemal'in göğsünün üstüne bıraktı. Cemal bütün vücudunu ateş bastığını duydu gene. Bir daha yolun kenarına yuvarlandılar. Kalktıkları zaman önlerindeki yol iyice karanlıktı. Geride ovada tek tük ışıklar yanıyordu, geri döndüler. Önlerine güçlükle seçerek yarım saat kadar yürüdükten sonra bir köpek havlaması ile duraladılar. Havlamanın yaklaşmasından hayvanın birkaç sıçrayışta yanlarına kadar sokulduğu anlaşılıyordu. Cemal değneğini havada salladı. Değneğin vınlaması duyuldu. Az ötede duran köpek gürültüsünü arttırdı. Cemal değneğini bir daha havada savurdu, bağırdı. Hoşt be, hoşt! Zeliş'e döndü. Ses çıkarmazsan daha çok atılır, korktuğunu sanır. Köpek ödevini yapmış, yaklaşan yabancıların yerini sahibine belli etmişti. Cemaller yerinde kaldıkça o da olduğu yerde kaldı. Hızını kaybetmiş bir tonla havlamasına devam etti. Az sonra biraz daha ileride bir ışık kımıldadı. Önce karanlıkta kayboldu, sonra ortaya çıktı, bir erkek sesi sordu. Kim o? Cemal avucu içinde Zeliş'in elini sıkarak karşılık verdi. Biz. Işık kendilerine doğru ilerledi. Uzun boylu bir adamın ayaklarının dibinden ayrılmayan köpekle kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Cemal ışık tutan adamı tanıdı, Zeliş'e fısıldadı. Lazların bağına geldik. Adam yaklaştı. Merhaba. Merhaba Ziya amca. Fener az yukarı kalktı, yüzlerini aydınlattı. Cemal sen misin? Sen Kadıovacıklı Ali'nin oğlu değil misin? Adam bakışları Cemal'den sonra Zeliş'in yüzünde çok kısa bir an durdu. Ne anlamışsa anlamıştı. Konuşmadı. Cemal'in de karşılık vermesini beklemedi. Geçin bakalım. Önden ışık tutarak dama doğru yürüdü. Fener'in ışığının ardından gittiler. Örme bir duvarın arkasındaki geçitten geçtiler. Işık önlerinde uzun bir duvarı, bir iki badem, nar ağacının, bir kuyunun bulunduğu küçük bir alanı aydınlattı. Duvara doğru yürüdüler. Solda damın kapısı önünde iki kadının kendilerini beklediğini gördüler. Duvar sağa sola doğru uzanıyor, sağda fenerin aydınlatmadığı kadar ötede karanlıkta kayboluyordu. Kadınlar damın kapısından çekildi. Laz Ziya'ya yol verdiler. Ziya önden geçti. Işık damın küçük mutfağını aydınlattı. Kadınlar Cemal ile Zeliş'in geçmesini beklediler. Onlar önlerinden geçerken fısıldadılar. Hoş geldiniz. Cemal ile Zeliş hayret içindeydiler henüz. Etraflarına bakarak karşılık verdiler. Hoş bulduk. Mutfaktan damın ön odasına geçtiler. Ziya elindeki feneri pencere içine bıraktı. Köşedeki yerine çekildi, oturdu. Cemal ile Zeliş'e az ötesinde yer gösterdi. Onlar da oturdular. Kadınlar henüz ayaktaydılar. Ziya'nın ne diyeceğini bekliyorlardı. Ziya kadınların yaşlısına döndü. Karınlarını doyur. Yaşlısı önde, genci arkada kadınlar mutfağa geçtiler. Zeliş ile Cemal oturdukları yerde etraflarını gözden geçirmeye dalarak şaşkınlıklarını gizlemeye çalışıyorlardı. Cemal, Laz Ziya'nın geçen Nisan'da askere alınan küçük oğluyla arkadaştı. Sordu. Nasıl Ziya amca, Hikmet'ten haber var mı? Var hamdolsun. İyi mi? 10 gün var mektup aldık. İyi, çavuşluğa ayırmışlar. Çalışkandır Hikmet. Hepiniz çalışkansınız. Adam tabakasını açtı. Senin askerliğin ne zaman diye sormak geçti aklından. Zeliş'e baktı, vazgeçti. Cigarasını ateşledi. Başka bir şey sordu. Sen Hikmet'le arkadaştın değil mi? İyi arkadaştım. Beraber görürdüm ikinizi. Öyleydi. Sustular. Mutfağa geçen kadınlardan yaşlısı, Ziya'nın karısı, genci gelini Hikmet'in karısıydı. Oturdukları odadan geriye doğru başka bir odaya, oradan bir üçüncü odaya geçiliyordu. Belliydi ki damın temeli atılan ilk odası oturdukları odaydı. Onun önüne önce mutfak eklenmişti. Ardından ikinci odanın bulunduğu yer belki de ahır olarak eklenmişti başlangıçta. Sonra Laz Ziya'nın oğulları yetişince ahırı daha geriye ekledikleri bir bölmeye almışlar, ilkini oda haline getirmişlerdi. Daha sonra büyük oğlu evlenince ahırı gene geriye ekledikleri bir bölmeye almışlar, o kısmı üçüncü bir oda haline getirmişlerdi. Şimdi üç oda boş uzanıyordu iç içe. Büyük iki oğlundan büyüğünü evlendirdikten 3 ay sonra gelinini anası ayırmaya, başka birisine vermeye kalktı. Sebep büyük oğlunun iç güveysi olmaya yanaşmaması diye biliniyordu. Kız üzgün, oğlu ne yaptığını bilmez haldeydi. Bir gün iki kardeş pusuya düşürüldü, vuruldu. Birbirlerinden yakışıklı, birbirlerinden mert delikanlılardı. Cenazeleri kaldırılırken bütün Urla ağladı. Lazdiya oğullarının cenazeleri arkasından taş kesilmiş gibi gitti. Gözünden bir damla yaş çıkmadı. O günden sonra da ne ağladığını gördü kimse, ne de güldüğünü. Katiller de iki kardeşti. Kardeşlerden küçüğü kaynanasının kızını oğlundan ayırıp da kendisine vermek istediği delikanlıydı. Ben vurdum diyordu. Oğullarının ikisini de vurduğunu üzerine alıyordu. Olayın görgü tanığı yoktu. Katiller avukatlarını vuranların saldırılarına uğradıklarına inandırıldılar. Avukat gençti. İnandığını canla başla savundu. Sonunda kardeşlerden suçsuzum diyen beraat etti. Oysa ki vurulanlardan küçük kardeş ölmeden verdiği ifadesinde kendisini onun vurduğunu söylüyordu. Kardeşini de küçüğünün suçu üzerine alan küçük de 12 yılla kurtuldu. Hüküm kesinleşti. Aradan bir yıl geçmeden avukat savunmalarının sadece sanıkların kendisine anlattıkları yalana kanmış olmasına dayandığını anladı. Çok geçmeden de fark etti ki kasabada bu gerçeği en geç anlayan belki de kendisiydi. Çok kişi Ziya'nın iki oğlunun pusuya düşürüldüğünü daha başlangıçtan beri anlamıştı. Delilleri basitti. Ziya'nın oğlanları saldıracak olsa sanıkların ellerinden kurtulmalarının imkansız olduğuna mutlak bir inançları vardı. Fakat susmuşlardı o zaman. Avukat o zaman kime sorsa, kimden gerçeği anlamak istese karşısındaki susmuştu. Şimdi de susuyorlardı. Daha ne zamana kadar, nereye kadar susacaklardı? Yayılan ağız birliği etmişçesine herkesin boyun eğmeye kendini mecbur saydığı bir susuştu bu. Adliyeye kimse gelip de bildiğini söylemekle hakkın yerine geleceğine inanmıyordu. Herkes tek olayı bekleyerek susuyordu. Laz Ziya'nın oğullarının öcünü almasını. Katiller titriyorlardı, evlerinde titriyorlardı, hapishanede gözleri uyku tutmuyor, kendileri titriyorlardı. Beraat eden hapishaneden çıktıktan sonra Urla'da bir gün duramadı. Çoluğunu çocuğunu aldı, İzmir'e yerleşti. Fakat içindeki o korkuyu atamadı. Herkes Laz Ziya'nın öcünü alacağını, yaptıklarını onların yanında bırakmayacağına inanıyordu. Hükümlü bir yolunu bulup onun hapse gireceğine, kurtulanı bir gün karşısına çıkıp o heykel gibi duruşuyla duanı et diyeceğine inanıyordu. Laz Ziya onların bu korkularını duydu, gördü. Mahkemede başlarını çevirip yüzüne bakamadıklarını fark etti. Karadeniz'den bu tarafa göçtükleri zaman kendisi 16 yaşındaydı. Büyük ağabeylerini kan gütme yüzünden vurmuşlar, babası sırf onu yaşatabilmek için neyi var neyi yok satıp savmış, Rize'den Urla'ya göçmüştü. Kan gütmek istemiyordu. Katillerin korkularından söz açanlara, ''Bırakacağım yaşasınlar'' dedi. Ömürlerinin sonuna kadar gölgelerini gördükçe sıçrayarak yaşasınlar. Beni karşılarında gördükçe, ben yaşadıkça tir tir titremeye yaşasınlar. Ölüm kurtuluş olur onlar için. Yaşadıkça çeksinler daha iyi. Ziya'nın karısı ile gelini mutfaktan döndüler. Çarçabuk bir yer sofrası hazırladılar. Kapaklı bir sahan içinde günlük tereyağı ile pişirilmiş 4 yumurta, bir tas dibek ayranı, pekmez, zeytin hurması çıkardılar. Gelin bir ara arka odada kayboldu. Yemekten sonra Ziya karısına sordu. Yataklar hazır mı? Karısı gelinine baktı. Ondan bir baş işareti aldı, kocasına döndü. Hazır. Buyur edin öyleyse. Cemal ile Zeliş o geceyi Ziya'nın vurulan oğlunun mutluluğu 3 ay süren yatağında geçirdiler. Zeliş bir gece önce çardaklarında geçirdiği yağmurlu geceyi, bir de bütün gün öğleden sonra geçirdikleri korkuları hatırladı. Hayatlarının birlikte bu ilk gecesini böyle karınları tok, kapalı bir çatı altında, sıcak bir yatakta, uyuyup uyanıp sevişerek geçireceklerini hiç aklından geçirmemişti. Ertesi sabah hep birlikte sabah çorbasını içtiler. Sofradan baktıkları zaman Cemal gitmek istediklerini açıkladı. ''Bize müsaade.'' Laz Ziya, karısı, gelini birbirlerine baktılar. Bakışlarında nereye gidecekler diye soran bir anlam vardı. Fakat sırlarını anladıklarını açıklamak istemediler. Laz Ziya mırıldandı. Siz bilirsiniz. Karısı etrafta aradı taradı, güç bela iki parça kağıt bulabildi. Birine bir topak peynir, birine bir avuç zeytin sardı. Yarım somun ekmekle birlikte Cemal'in koltuğuna sıkıştırdı. Belki de yolunuz uzak. Acıkırsanız yolda yersiniz. Cemal mahcup kadının verdiklerini almak istemedi. Yarım saatlik yolumuz var. Zeliş söze karıştı. Küp alana kadar gideriz. Laz Ziya susuyordu. Karısı tekrarladı. Siz alın, beni kırmayın. Acıkırsanız yersiniz. Acıkmazsanız yolda bir fakir görür verirsiniz. Cemal ekmeği cebinden çıkardığı büyük bir mendile sardı. Eksik olma teyze, çok zahmet ettiniz. Zeliş tekrarladı. Dünyada unutmayız bize ettiğiniz iyiliği. A kızım, bizim ettiğimiz iyiliğinde lafı mı olurmuş? Ne yaptık ki? Önünüze bir tabak et bile çıkaramadık. Ne iyilik ettiğinizi biz biliriz. Eğildi, kadının elini öptü, gelinle öpüştü. Laz Ziya'nın elini öptü. Hakkınızı helal edin. Bizlere analık babalık ettiniz. Cemal sadece kadının elini öptü. Laz Ziya'ya karşıdan elini kaldırarak veda etti. Hoşça kalın Ziya amca. Hikmet'e benden selam yazmayı unutma. Hakkınızı helal edin. Laz Ziya karşıdan başını salladı, mırıldandı. Bizden yana helal olsun. Karısı Cemal'in, Zeliş'in de sırtlarını sıvazladı. Güle güle, Allah yardımcınız olsun. Ukuf'a doğru yürüdüler. Dama dönerlerken gelin kaynanasına yanaştı. Belli ki kaçmışlar bunlar. Kaynana yalnız gelinin duyacağı kadar yavaş bir sesle orasını Tanrı bilir dedi. Bizim nemize vazife. Misafirdiler, biz üstümüze düşeni yaptık. Keşke daha olsaydı da daha yapsaydık. Cemal ile Zeliş gece aralarında konuştuklarına göre Ukuf'tan Çakallara doğru Malgaca'nın gerisinden küp alanına geçeceklerdi. Küp alanında Cemal'in dayısı Barbaroslu Mehmet'in damına uğrayacaklar. Cemal, dayısının oğlu, akranı İbrahim'i bulacaktı. İbrahim'den alacakları habere, görecekleri yardıma göre ne yapacaklarını kararlaştıracaklardı. 5. Savcılık Yüksek Makamına. Sabah erkenden Cumhuriyet alanında Kör Fehmi'nin devamlısı olduğu kahvede buluşulacaktı. İlk gelen Recep oldu. Henüz saat 7 olmamıştı. Kahvede 3-4 kişi vardı ancak. Recep ortaya bir merhaba dedi. Ayrı bir masaya oturdu. Kahvedekilerin kendisine bakışlarında, selamını alışlarında sorular soran bir anlam sezdi. Akşamdan bu yana kızının kaçtığının duyulduğunu anladı. Yanına gelen garsona çay söyledi, garson çayı getirdi, önüne bırakırken sordu. Nasılsın Recep ağa, kızdan haber var mı? Recep hayır anlamına kaşlarını yukarıya kaldırdı. Garson ocakçının yanına döndü. Ocakçı ondan haber bekliyordu. Nasıl olmuş, bulunmuşlar mı? Garson kolunu tezgaha dayadı, bilgitçe omuz silkti. Daha dur bakalım, dün kaçtılar, hemen bugün bulunurlar mı? Kaçıran hiç olmazsa bir hafta tadını almadan ortaya çıkar mı? Bunun ardından en az 6 ay hapislik var. Oğlan en az bir hafta kızla kapalı kalsın ki 6 ay yattığına değsin. Ocakçı kendi düşüncesini açıkladı. Bir hafta kapalı kaldılar mı zaten ondan sonra kız şimdi rızası yoksa bile yakalandılar mı var der. İş bir kere evliliğin tadını almasın. Bir hafta sonra dünya kolunda nasılsa Cemal'den ayıramaz kızı. Garson ocakçının hazırladığı bir kahve tepsisini alırken tekrar omuz silkti. Orası adamına bağlı. Olay dün akşam Kör Fehmi kahveye nargilesini içmeye geldiği zaman öğrenilmişti. Dün akşamdan beri de garson kime çay kahve götürdüyse ona olay hakkında bilgi vermişti. Recep'in kızını kaçırmışlar. Kim? Kadıovacıklılar. Boşnak Bekir'in nişanlı değil miydi onun kızı? Sözlüydü. Sözlü, nişanlı. İkisi de aynı kapıya çıkar. Babası şikayetçi de şuna. Şikayetçi olmasına şikayetçi. Kız doldurmuş muydu yaşını? Doldurmamış daha. Bulunmamışlar mı? Bulunmamışlar. Yandı desene Kadıovacıklı'nın oğlu. Jandarmalar peşine düştüler mi? Nasıl olsa bulurlar. Başka bir müşteri söze karışıyordu. Kızın gönlü Cemal'de olmalı. Onu bilmeyecek ne var? Gönlü olmadıktan sonra kız kaçırmak kolay mı? Eh, bulunmasalar da hayretmez artık. Cemal elbette kızı sağlam bırakmaz. Ondan sonra da Bekir isterse alsın hayrını görsün. Ne verirler dersin Cemal'e? Konuşmaların bundan sonrasında hesaplar başlıyordu. Garson 6 aydan başlar diyordu ama çok kişi hakimlerin hesabında karar tutmadığında birleşiyordu. Kız kaçıranın bazısı 6 ay, bazısı 1 yıl, bazısı 3 yıl yiyordu. Bazısı kaçırdığı kızı gene kız teslim ediyor, öyle olduğu halde cezadan kurtulamıyordu. Bazısı kaçırdığı kızla bir hafta karı koca hayatı yaşadıktan sonra ele geçiyor, kızın anası babası davacı oldukları halde cezadan kurtuluyordu. Örnekler sayılıp dökülüyordu. Gerçekten de 6 ay yiyen de vardı, 3 yıl yiyen de. Sonunda şoför Patlak Akif'in hesabı akla yakın göründü. Akif, kaçırmaktan 6 ay dedi. Kızlığını bozarsa ondan da koy 1 yıl, etti mi 1 yıl 6 ay. Kaç kişiymiş bunlar? Dinleyicisi cevaplandırdı. Daha belli değil. Kaç kişiyseler böl 18 ayı, her birine ne düşerse o kadar. Nasıl? Yalnız kaçırdıysa yer 18 ay. Yardımcısı varsa yardımcısıyla paylaşır. Dinleyeni ilkten pek anlamadı bu hesabı. Akif onun kararsızlığını görünce bilgisizliğini küçümseyerek dudak büktü. Sen ne anlarsın oğlum bu hesaplardan? Sen bana sor. Benim adliyede 6 ay mübaşirliğim var. Ben şoför oluncaya kadar ne işlerden geçtim? Ya enayi oğlu enayi, sen bağ çapalamaktan başka ne bilirsin? Senin anlayacağın iki kişiyse bunlar, ver her birine 9'ar ay, olsun bitsin. Geceki konuşmalar bu sözler etrafında kapandı. Kahve saat 7'den başlayarak kalabalıklaşmaya başladı. Tarlalar bir gece önce yağan yağmurdan sonra girilmeyecek durumdaydı. Sabah gün doğmadan kalkmaya alışık rençberler, toprak tavında olduğu zamanlar tarlalarına gittikleri saatlerde kendilerini kahvelerde buldular. Garson ocakla masalar arasında çay kahve götürür, önlerinden boş fincanları kaldırırken olayın son durumu hakkında müşterilerine aydınlatmak gereğini duyuyordu. Ne haber? Bir haber yok daha. Saat 7.30'a doğru Bekir, hemen ardından Yaşar, 1-2 dakika sonra da Kör Fehmi göründüler. Birer çay kahve içecek kadar kahvede kaldılar. Recep'i de aralarına alarak kahveden çıktılar. 4 kişilik grup önce kahvenin karşısındaki karakolun önünde durakladı. Kör Fehmi nöbetçi jandarmadan başçavuşun henüz gelmediğini, saat 8.30'a doğru geleceğini öğrendi. Grup karakolun önünden ayrıldı. Karakolun karşısındaki sokakta arzuhalcilik yapan Sadık Efendi'nin yazıhanesine uğradı. Yazıhane henüz kapalıydı. Gene Kör Fehmi'nin kararıyla arzuhalci Sadık Efendi'nin yazıhanesine döndüler. Bu defa Sadık Efendi'yi penceresinin sokağa yan bakan kepenklerini indirirken buldular. Kör Fehmi yaklaşırken sitem etti. ''Neredesin be Sadık Efendi?'' Adam kucağındaki kepengi yazıhanesinin duvarına dayayarak yere bıraktı. Yelek cebinden kocaman bir cep saati çıkardı. Saat 7.30'u 5 geçiyordu.